Merhaba, ben Tuğçe Erçetin. Reflektif Dergi Podcast serisine hoş geldiniz. Derginin yoksulluk, eşitsizlikler ve refah devletinin sınırları yeni bir toplumsal sözleşmenin peşinde temasını ele alan sayısının yazarları arasında yer alan Ayşe Uyduranoğlu ile birlikteyiz. Ayşe Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Tuğçe, çok teşekkür ediyorum davetin için.
Biz katıldığınız, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz hocam. Hocam siz bu dergide iklim değişikliği, yoksullar ve karbon fiyatlandırması başlıklı bir makale yazdınız. Öncelikle tabii ki de ellerinize sağlık. Çalışmanızda iklim değişikliğinin küresel bir kriz olarak herkesi etkilediğini ama daha çok en fazla kırılgan grupları etkilediğini söylüyorsunuz. Ve yoksulluğun bir süreklilik kazanmasında da önemli bir rolü olduğunu bizlere hatırlatıyorsunuz. Bununla beraber solunum yolu, kalp damar rahatsızlıkları, kömürden üretilen elektriğin sebep olduğu sağlık sorunlarını belirtiyorsunuz. Benzer şekilde ceninlerin erken doğumu ve bozuk fiziksel gelişimlerden bahsediyorsunuz. Sağlık sorunları ile beraber aslında kısıtlı bütçe kaynaklarının yoksulların refahını artırabilecek hizmetlere ayrılabileceğinden ama bunlardan feragat etme olasılıklarını da kapsayan bir tartışmanız var. Oldukça önemli konulara değiniyorsunuz. Bütün bunları konuşmak istiyoruz. Fakat öncelikle isterseniz sizinle çalışmanızın öyküsünü konuşalım ve hani iklim değişikliğinin etkilerinin ve sorumluluğun herkes için eşit olmadığını söylediğiniz kısmı da açarak belki öncelikle bu yolculuğu sizden dinleyebiliriz.
Çok teşekkürler tekrar Tuğçe. İklim değişikliği konusu benim için yeni bir konu değil aslında. İngiltere'de doktorumu yaparken ki 20 küsur yıl öncesinden bahsediyorum. Piyasa başarısızlıkları çok ilgimi çekiyordu ve İklim değişikliği aslında iktisat literatüründe bir tür piyasa başarısızlığı. Piyasayı kendi haline bıraktığımızda işlemeyen aksaklıkların ortaya çıktığı bir durumdan bahsediyoruz ki iklim değişikliği adı altında olmamakla beraber externalities, dışsallıklar dediğimiz konunun dışsal maliyetler kısmı altında iklim değişikliğini sınıflandırabiliriz. O zamanlar konu çok ilgimi çekmişti ve doktora tezimi iklim değişikliği üzerine, daha spesifik olarak karayolu ulaşımından kaynaklanan bütün iklim değişikliği de dahil olmak üzere bütün dışsal maliyetleri incelemiştim. Ve bu dışsal maliyetlerin fiyatlandırma politikalarıyla, ki ben maliye kökenli bir iktisatçıyım, nasıl giderilebileceğine kafa yormaya başlamıştım. Doktorayı bitirdikten sonraki süreci de bütün akademik çalışmaları da dikkate aldığımda geldiğim yer, yıllar içerisinde tabii okudukça görüyorsunuz ki iklim değişikliği bir piyasa başarısızlığı ama ancak çok derin etkileri olan bir krizdir diyebilirim. Özellikle son yıllarda hani iktisatçı olarak ilgilendiğimiz konulardan biri de yoksulluğun giderilmesidir ve iklim değişikliğinin etkilerini artık hepimiz biliyoruz. Ancak bu etkilerin toplumun bütün kesimlerini aynı şekilde etkilemediğini de görünce yoksulların daha da yoksullaştığını, çünkü zaten çok zor koşullarda yaşıyorlar. O yoksulluk çemberini kırabilmeleri için hayatlarının iyileştirilmesi, yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerekirken iklim değişikliği var olan bu kötü yaşam koşullarının çok daha kötüleşmesine de neden olduğu için böyle bir yoksulluğun hem de derinleşerek sadece süreklilik kazanması değil derinleşmesinden bahsediyorum. Tabii bir de şey olunca, anne olunca ya da çocuk sahibi olunca olaylara bakış açınız çok daha farklı gelişiyor. Özellikle iklim değişikliği konusunda bizim yaptığımız bir saha çalışması vardı. Karbon vergisine verilen desteği incelemiştik ve orada açık bir şekilde gördük ki çocuk sahibi olan insanların karbon vergisine daha fazla destek verdiklerini, çünkü karbon vergisi bir şekilde azaltım politikalarından etkili bir piyasa mekanizmasıdır. Literatürde çok savunulur. Benim de gerçekten savunduğum bir araç. Bunun şeylerini, artılarını, eksilerini de anlatacağım ve bu karbon geliri, karbon vergisi yeni konulacak bir vergi olduğu için buradan elde edilecek gelirin nasıl kullanıldığı çok önemli. Sadece iklim değişikliği ile mücadele etmiyorsunuz ama aynı zamanda yoksulların, onları sadece iklim değişikliğinden korumuyorsunuz ama aynı zamanda onların yaşam koşullarını daha da iyileştirebilmeniz mümkün. Bu nedenle son yıllarda bu konuya çok daha fazla kafa yormaya başladım. Çünkü şeye baktığımızda iklim değişikliğinin etkilerinden ben zaten makalede de bahsettim. Özellikle düşük gelir grupları ya da yoksullar ve yüksek gelir grupları ya da zenginler diyebileceğimiz kesimi karşılaştırdığımızda zenginlerin iklim değişikliğine katkıları çok daha fazla tüketim alışkanlıkları nedeniyle. Ama şeye baktığımızda bunun sonucuna kimler katlanıyor diye sorduğumuzda ise bunun sonucuna hem zenginler, dünyanın %10'u diyelim en zengin kesimi, iklim değişikliğine %90'ından sorumluyken, daha doğrusu sera gazları emisyonuna daha çok yol açarken, yoksul kesimin katkısının bu kadar az olup daha fazla bu sonuçlara katlanıyor olması tabii ki beraberinde adalet sorununu da getiriyor. İlk yıllarda bu konularda yapılan çalışmalar özellikle ülkeler karşılaştırılırken yapılıyor idi. Gelişmiş ülkeler, gelişen ülkeler ve üçüncü dünya ülkeleri, kırılgan ülkeler. Fakat son yıllarda çalışmalar aynı ülke içerisinde gelişmiş bir ülkeden bile bahsediyor isek, buradaki gelir dağılımını da dikkate alarak, yani sınıflandırma, kategori yapma olayı ülkeler genelinden bir ülke içerisindeki farklı gruplar özeline kadar indirgenmiş vaziyette. Bu konuların daha çok tartışılıyor, daha çok gündeme getiriliyor olması gerektiğini düşünerek ve halihazırda elimizde çok etkin bir fiyatlandırma politikası, karbon fiyatlandırmasından bahsediyorum. Bu karbon vergisi de olabilir, emisyon ticaret sistemi de olabilir. Çünkü yeniden bir alanı yeni ilk defa fiyatlandırdığınız için oradan muazzam bir gelir elde edeceksiniz. Bu gelirin nasıl kullanıldığı çok önemli ve ben bu konuda son yıllarda özellikle bu konu üzerine, hani zaten Avrupa Birliği Yeşil Mütabakat'ta da deniliyor, adil geçiş. Adil geçiş nedir? Bu soruyu sormak ve cevaplandırmak lazım. Adil geçiş aslında uygulanacak politikalardan belirli grupların, kırılgan grupların daha az etkilenmesini ya da mümkünse hiç etkilenmemesini sağlamak iken, biraz daha ileriye gidip yoksulları koruyabilmekte, yoksulların karşılaştıkları yaşam koşullarını da düzeltebilmek bence adil geçişin en önemli bileşenlerinden biridir diyorum. Çünkü şeyi sağlamadığınız sürece, bu gelir dağılımı gittikçe yoksullar aleyhine bozuldukça, sizin için ülkede bir güvenlik sorusundan da bahsedebilmemiz, güvenlik sorunu diye. Mesela başka akademisyenler bu konuya başka bakabilirler ama benim için göç, özellikle ülkeler arası göçten bahsedecek olursak, bir güvenlik sorununu beraber mutlaka olacaktır demiyorum. Bir güvenlik sorununu da beraberinde getirecek. Ben hep şu örneği veriyorum. Bugün Türkiye'de yanılmıyorsam 8 milyon civarında göçmen var. Bir şekilde koşullarımız uygundu, kabul edebildik. Dünyanın en çok göç alan ülkesi bu arada. Fakat yarın bir gün kötünün kötüsü geldiğinde, yani Türkiye'de çok kırılgan bir ülke, özellikle IPCC dediğimiz Birleşmiş Milletler çatısı altındaki bir yapılanma var ve bu yapılanma dünya çapında 1000'den fazla 2000 civarı filan konuyla ilgili bilim adamlarını bir araya getiriyor ve düzenli aralıklarla yine iklim değişikliğine alakalı raporlar yayımlıyorlar. 2022 yılı idi sanırım, yanılmıyorsam makalede de bahsetmiştim. Mart ayında yayımladıkları bir rapor, Türkiye'nin Avrupa ülkeleri içerisinde iklim değişikliğine karşı en kırılgan ülke olduğunu söylüyor. Zaten biz bunu tecrübe de ediyoruz dönem dönem, orman yangınlarından tutun seller vesaire ve anormal bir yağış rejimiyle karşı karşıyayız şu anda. Hiç yağmıyor, birden böyle acayip bir şekilde sellere yol açacak şekilde yağıyor. Durum böyle olunca bir de su sorunuyla karşılaşacak Türkiye ileride. Durum böyle olunca bugün 8 milyon göçmene evet hoş geldiniz diyebildik bir şekilde. Hepimiz demedi ise de demedi isek de dedik. Beraberinde bir takım sorunlar da geldi. Ama yarın bir gün kötünün kötüsü geldiğinde biz bunlara her zamanki misafirperverlik diyeyim tırnak içerisinde onu gösterebileceğimizden emin değilim. O nedenle ben konuya biraz da güvenlik açısından da bakmak istiyorum.
Hocam siz çalışmada da oldukça bahsediyorsunuz. Burada da değindiniz aslında. Biraz daha açmak adına soruyorum. İklim değişikliği ile mücadelede karbon fiyatlandırmasının öneminden ve aslında karbon fiyatlandırmasından elde edilen gelirin yoksulları korumak adına hangi şekillerde kullanabileceğinden bahsedebilir misiniz?
Tabii ki. Şimdi bir daha önce de söylediğim gibi karbon vergisi ya da genel olarak karbon fiyatlandırması, emisyon ticaret sistemi de dahil olmak üzere ben karbon vergisini daha çok savunuyorum. Çünkü doğrudan bütün toplanan gelir devlet bütçesine gideceği için bunu nasıl kullanacağı tabii ki hükümetlerin, devletlerin iklim değişikliğine bakış açısı, risk algısı ve ileriye dönük yapmış oldukları planlamalar ile alakalı. Karbon vergisi şöyle çalışıyor. Mekanizma çok basit bir şekilde anlatacak olursam, fosil yakıtlardan biz elektrik elde ediyoruz. Fosil yakıtlar ile ulaşımımızı sağlıyoruz vesaire. Bu fosil yakıtlar kullanıldıkları zaman, yakıldıkları zaman başta karbon olmak üzere bir takım sera gazlarını atmosfere salıyorlar. Bizim yapmaya çalıştığımız şey bunun fiyatlandırarak, yani atmosferi kullanmanın bir bedeli vardır diyoruz. Daha önce böyle bir bedel uygulanmadığı için davranışların iktisatçı gözüyle baktığınızda kullanmamız gerekenden çok daha fazlasın. Çünkü neticede hiçbir bedel ödemeden kullandığınız bir kaynaktan bahsediyoruz ki bunlar artık zaten literatürde de ortakların trajedisi dediğimiz ortak kaynak olarak hiçbir bedel ödenmediği için aşırı derecede kullanılmaları ki atmosferinde aşırı derecede bir çöp deposu olarak kullanılması iklim değişikliğine yol açıyor. Bu fiyatlandırma politikası ile vergilendirme ile davranışsal değişikliklere hem tüketicilerde hem üreticilerde davranışsal değişikliklere ve yine iktisatçı tabiriyle söyleyecek olursam bunları daha optimum düzeylerde olması gerekenden fazla tüketmemek, olması gerekenden fazla üretmemek üzerine bir kurgudur karbon vergisi. Ve de dediğim gibi enerji vergilerini bir tarafa bırakacak olursak, akaryakıt vergisi olsun, katma değer vergisi olsun, bunlara ilave olarak konulacak bir vergiden bahsediyorum. Doğal olarak bütçeye gelir sağlanacak. Şimdi bizim bu geliri nerede kullanacağımız çok önemli. Bu geliri belirsiz bir şekilde, hani bütçe geliridir, bütün harcamalar içerisinde eğitimden tutun, sağlık, yatırım harcamaları şeklinde dağıtabilirim. Ya da özellikle iklim değişikliğine karşı hem azaltım politikaları, sera gazlarının azaltılması hem de mesela aşırı hava olaylarına karşı uyumun sağlanması için kaynak olarak kullanabilirim. Çok basit bir örnek, tarım sektörüne baktığımızda yoksul kesimin büyük bir çoğunluğu da tarım sektöründe çalışıyor. Onlar için bir gelir kaynağı. Tabii ki tarım sektörünün sekteye uğraması aşırı hava olaylarından dolayı hem onlarda gelir kaybına yol açacak ama aynı zamanda gıda fiyatlarının artması nedeniyle yoksulluğun derinleşmesinden kastım buydu. Daha fazla bedel ödemek durumunda, ücret ödemek, fiyat ödemek durumunda kalacaklar. Bütçeleri zaten belli. Sağlıklı beslenemeyecekler vesaire vesaire. Ki bir de su sorunumuz var dedim Türkiye'de. Akıllı tarım uygulamaları geliştirmek için bir takım yazılımların hayata geçirilmesi, hava durumunun çok daha böyle anlık akışlarla çiftçilere bildirilmesi gibi ya da sulamanın çok daha ileri teknolojiyle yapılarak sulamanın suyun verimli kullanılması tabii ki burada doğal olarak neleri korumuş oluyorsunuz? Düşük gelirlileri ya da yoksulları korumuş oluyorsunuz. Bir başka örnekte kömürden Türkiye ciddi anlamda elektrik üretiyor ve benim şeyim değildi zaten makaledeki verileri başka yerlerden temin ettim. O verilerde de ciddi anlamda bütçe üzerinde, devlet bütçesi üzerinde sağlık giderleri olarak baktığınızda ciddi bir yük var. Çünkü bu sadece solunum hastalıklarına yol açmıyor. Suyun kirlenmesi, toprağın kirlenmesi, ni de dikkate aldığımızda ve yine benim okurken de ki bunu yıllar önce OECD'nin aslında yazmış olduğu, ben doktora yaparken bir rapor vardı, çok kapsamlı bir rapor, bütün sağlık, iklim değişikliği ve sağlık sorunlarını, beni yine en çok etkileyen daha doğmamış bebeklerin anne karnındayken beyin gelişimini hava kirliliğinden dolayı tamamlayamamış olması. Adaletten bahsediyorsak bundan daha güzel bir adalet olamaz, öyle değil mi? O nedenle kömürden ya da fosil yakıtlardan elektrik üretmek yerine yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak. Yenilenebilir enerjiye yatırım yaptığınızda yine bir şekilde yoksulları korumuş oluyorsunuz. Yine benim verdiğim çok çarpıcı örneklerden biri de yazın aşırı hava çok ısındığı zaman sıcak dalgalarına karşı yoksulların klimaları kullanamaması. Ya kliması varsa bile yüksek elektrik fiyatlarından, ki ben elektrik fiyatının bu arada yükseltilmesini de savunuyorum karbon vergisiyle. Ama söylemeye çalıştığım şey, bu geçici bir dönem için tabii ki belli bir üretime, tüketime kadar yoksulları buradan muaf tutmak da mümkün. Belli bir miktara kadar elektrik tükettiğinizde, muaf tuttuğunuzda yoksulları bu aşırı fiyatlandırma politikalarının olumsuz etkilerinden korumuş olursunuz. Senin de dediğin gibi Tuğçe, zaten çok fazla şey var makale okununca ama çarpıcı örnekler olarak aklıma gelen tarım sektörü ve kömür üretiminden, kömürü kullanarak elektrik ürettiğimizde ne gibi sağlık sorunları ve bütçe üzerindeki yük. Ve yine bizim, bunu da söylemek istiyorum, önemli bir konu çünkü fırsat maliyeti dediğimiz bir kavram vardır iktisatçıların. Bu sağlık sorunlarını giderebilmek için tabii ki tedavi edeceğiz. Ama bu sorunlar olmasaydı o bütçe kaynaklarını biz bambaşka alanlar için kullanabilirdik. Mesela eğitimin daha da, çünkü bir tercih yapmak durumunda kalıyorsunuz. Kısıtlı bütçe kaynaklarıyla sağlık sorunlarını mı tedavi edeyim yoksa eğitime mi yatırım yapayım? Bu sorunlar, bu tür sağlık sorunları olmasaydı eğitime çok rahatlıkla ve bunun özellikle yine yoksul kesime yansımasını eğitim olarak düşündüğünüzde çok tabii ki keskin bir yansıması olacaktır diye düşünüyorum.
Ayşe Hocam, tabii ya aslında siz de bahsettiniz hani bu iklim değişikliğinin işte sağlık sorunlarına veya çevre krizine yol açması gibi, bir yandan da farklı kritik dönemlerin ya da krizlerden kaynaklı belirsizliklerin içerisindeyiz. Bu çağı işte kimileri tedirginlik çağı, kimileri belirsizlik çağı veya krizler çağı olarak tanımlıyor ve bütün bu tanımlara beraber baktığımızda her birinin ortak vurgusu da aslında aynı. Yani ekonomik istikrarsızlık, pandemi, iklim değişikliği, doğal afetler, göç, belirli bölgelerde gerçekleşse de dünyanın genelini etkileyen savaşlar gibi birçok krizin yaşandığı bir dönemdeyiz. Ve güvende hissetmeme ya da endişelerin yükseldiği bir döneme tanıklık ediyoruz diyebiliriz. Ama her birinde kesişimsellikleri düşündüğümüzde, tabii, kırılgan grupların daha çok etkilendiğini de görüyoruz. Kesinlikle. Maalesef. Siz de zaten bundan bahsediyorsunuz. Yani az önce söylediğiniz vurgu o yüzden benim için de önemliydi. Yani burada bir iklim değişikliğinden bahsediyoruz ama anne karnındaki gelişim sorunlarından çevreye yansıyan krizler. Sizin bahsettiğiniz gibi yoksulları da kapsayacak verimli ve sistemli sürdürülebilir pratikler, tüm bu bağlamda, bu farklı şekilde tanımlanan ama bütün belirsizlikleri ve krizleri, birden fazla krizleri etkileyen bağlamda ne kadar kolay? Veya işte Türkiye'de önerilen uygulamalar bütün bu krizlerin çerçevesinde sizce de zorlaşmıyor mu? Bu gerçekliğimizde siz neleri öneriyorsunuz? Biraz onu dinlemek isterim.
Bu çok çetrefilli bir soru oldu Tuğçe. Hem zor hem zaman açısından baktığımızda. Ben şöyle bir örnek verebilirim. Avrupa Birliği yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmayı planlıyor idi. Bu yeşil mutabakat ile, fakat hiç beklenmeyen bir gelişme oldu. Siz siyasetçiler, uluslararası ilişkiler çalışanlar daha iyi bilir. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı düşündüğümüzde Avrupa bile kendi şeyinden geri adım atmak zorunda kaldı. Doğal gaz akışında Avrupa'ya sorun yaşandığı için Almanya bir müddet kömüre dönmek durumunda kaldı. Şimdi tam da senin de söylediğin gibi krizler böyle, iç iklim krizi var ama diğer taraftan beklenmeyen bir savaştan doğan bir enerji krizi enerjide özellikle dışarıya bağımlı iseniz, ithal ediyorsanız ve o sizin biraz koymuş olduğunuz hedeften geri adım atmanıza neden olabiliyor. Öncelikleriniz değişiyor çünkü. Zaten bunu hep söyleriz. Şeye baktığımızda çevreyi korumak için ne yaparsınız diye sorduğumuzda bu biraz daha böyle post materyalist bir yaklaşım oluyor. Yani günlük hayata dair ekonomiye ilişkin sorunları çözdükten sonra ancak çevreyi dikkate alabiliyorsunuz. Çünkü bugün öğle yemeğinde masanıza koyacağınız yemek çocuklarınız için her şeyden daha önemli gibi gözükebiliyor iklim krizinden. Halbuki bunlar hepsi birbirinin içine girmiş sorunlar. Bu nedenle Türkiye özelinde konuşacak olursam yine olası bir karbon emisyon ticaret sistemi hazırlıkları devam ediyor ama ola ki bir gün karbon vergisi de konulur ise bu vergiden elde edilecek gelirin gene yenilenebilir enerji üzerine harcan, yenilenebilir enerji için. Çünkü Türkiye'de maalesef %70'ini, enerjinin %70'ini ithal eden bir ülke. Hem enerji güvenliğini sağlamış oluyorsunuz. Hani krizler dediniz ya, iç içe geçen krizler. Hem de iklim değişikliği ile bir şekilde mücadele etmeye çalışıyorsunuz. Bizim yapmış olduğumuz bir saha çalışması vardı. Bazı iktisatçılar şunu da savunuyorlar. Karbon vergisi toplandığı zaman, çünkü regresif bir vergi, eğer siz yoksulları bu vergiden muaf tutmaz iseniz yoksullar üzerindeki etkisi nispi anlamda çok daha fazla olduğu için şu savunuluyor: buradan elde edilen gelirin tekrar yoksullara dağıtılması. Benim yazdığım makalede en vurucu tespitin şu olduğunu düşünüyorum. Bunu yoksullara dağıtmak yerine, çünkü yoksulların gelirinde bir artış olacak ama yoksullar kişiler bazında baktığınızda tek başına iklim değişikliğiyle mücadele edebilecek kapasiteye sahip değiller. Bu nedenle devletin öncülüğü, yani çok ciddi altyapı yatırımlarından bahsettiğimizde, kömürden yenilenebilir enerjiye geçiyorsunuz. Bunu yoksul bir insan ya da zengin bir insan diyelim tek başına, çünkü burada kurumsal yapı gibi bir yapının önemi çok büyük ki o da devletin ya da hükümetin ta kendisidir. O nedenle bunları, yoksulların durumunu iyileştirebilmek için bugünden yarına dağıtmak yerine nesiller boyunca yoksulluğu da düşünerek, yani yoksulların çocuklarını da ve onların torunlarını da düşünecek şekilde yatırım yaptığımızda çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Ve maalesef evet, bu sorular, bu konuları çözebilmek hiç de kolay değil. Bir kriz çıkıyor, geri adım atmak zorunda kalıyorsunuz. Dediğim gibi Avrupa, Almanya örneğini verdim. Çoklu krizler çağındayız ama bu krizlerin bir kısmı da birbiriyle örtüşüyor. Burada kararlı olabilmek çok önemli. Ve o birbiriyle örtüşen krizlere baktığımızda, birini hallettiğinizde, mesela yenilenebilir enerjiye geçişi sağladığınızda aslında ülke içerisinde enerji güvenliğini de sağlıyorsunuz. Böyle de bir hikaye var. Kısaca şeye yapılacak yatırımlar, iklim değişikliği ile mücadele etmek için hem azaltım hem uyum babında yapılacak yatırımlara baktığımızda bunların yoksul kesimlerinin refahını artırmakta çok önemli rol oynayabileceklerini ve hatta o yoksulluk çemberinden çıkarılabileceğini bile düşünmemiz mümkündür diyorum. Son bir şey daha söylemek isterim. Bu karbon fiyatlandırmasından elde edilecek gelir sonsuz bir gelir değil. Emisyonlar düştükçe, umarım düşecektir, doğal olarak buradan elde edilecek gelir de azalacak. Mali vergilerden farklı vergiler çünkü bunlar. Bütçeye sürekli kaynak sağlayacak bir vergiden, fiyatlandırma politikasından bahsetmiyorum. O nedenle bu elde edilen gelirin son derece bir şekilde rasyonel ve verimli bir şekilde kullanılabiliyor olması önemli. Tabii ki buna da yine devlet yapmış olduğu ileriye dönük planlar ile karar verecek.
Ayşe Hocam, oldukça aydınlatıcı bir sohbet oldu. Katıldığınız, bizimle yolculuğunuzu ve değerlendirmelerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederiz.
Tuğçe, ben de tekrar davet için teşekkür ediyorum. Ben de keyif aldım. Umarım dinleyicilere de faydalı olur diyorum. Çok çok teşekkürler. Kolay gelsin.
Reflektif Dergi'nin bu bölümünü şimdilik sona erdiriyoruz. Makalelere ulaşmak isteyenlere erişimin web sitesinde açık olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Herkese iyi günler dileriz.